Ayrım 36.
Niyeti bu insanın çeşitli konularda, örneğin gözlerini donuklaştırmaksızın ölüye öykünmek budalalığını gösterdiği konusunda kendine gelmesini sağlamaktı. Böyle salt görünüşte ölü olan gözleri herkese göstermek için ilk yapılması gereken onları açmaktı. Ama gözler kapalı kaldı. Komiser taşıdığı yükten hala yorulmamış olan merhametli memura "bırakın onu" buyruğunu verdi. Aynı anda da dik başlı serserinin yakasından yakalayıp şiddetle sarstı. Gövdesinin hafifliği karşısında öfkelenmişti. "Bir de kalkmış hırsızlık yapıyor," dedi aşağı görürcesine. Treze sırıtarak komisere baktı. Hoşlanmaya başlamıştı komiserden. Tam bir erkekti. Yalnız burnu yakışmıyordu. Kapıcı bu sorunun en iyi biçimde nasıl çözümlenebileceğini düşünüyordu. Artık ona hiçbir şey sormadıkları için rahatlamıştı. Ama kendisiyle kimsenin ilgilenmemesi yüzünden de tedirginlik duyuyordu. Hep kendi kafasının dikine giderdi. Profesör hırsız değildi. Başkalarının söylediklerine değil, kendi inandığına inanırdı. Yakasından tutulup sarsıldı diye kimse kuyruğu titretmemişti. Profesör yeniden canlanır canlanmaz konuşacak, ondan sonra da herkes gününü görecekti. Önündeki nesne tarafından aşağılanan komiser adamı kendi elleriyle soymaya başladı. Ceketi masanın üstüne attı. Bunu yelek izledi. Gömlek eski ama temizdi. Komiser gömleğin düğmelerini açıp dikkatle kaburga kemiklerinin arasına baktı. Gerçekten hiçbir şey yoktu kemiklerin arasında. İçinden bir tiksinme kabardı. Çok şey yaşamıştı o güne dek. Mesleğinde türlü türlü insanla karşılaşmaktaydı. Ama bu denli zayıf olanına hiç rastlamamıştı. Böylesinin yeri karakol değil, müze olabilirdi ancak. Yoksa panayırlarda kendini teşhir edip para mı kazanıyordu? Komiser öteki polislere dönüp pabuçlarıyla pantolonunu size bırakıyorum dedi. Sonra geri çekildi. Çok gururu kırılmıştı. Burnu geldi aklına. Elini yüzüne götürdü. Çok kısaydı burnu. Böylesi unutulabilir miydi hiç? Kim olsun unutamazdı. Keyfi kaçmış olarak masasının arkasına geçip oturdu. Yine yanlış yerde duruyordu masa. Biri yerini değiştirmişti. Masamı doğru dürüst bırakmayı bilmez misiniz? Belki 100 kez söyledim bugüne dek serseriler. Hırsızın papuçlarını ve pantolonunu çıkarmakta olanlar gizli gizli sırıttılar. Geri kalanlar hazır ol vaziyetinde kaldılar. Böyle yaratıkları ortadan kaldırmak gerek diye düşündü komiser Kien için. Herkesin sinirini bozuyorlar. Böylesini görmek insanı kötü etmeye yetiyor. En büyük iştah bile uçup gidiveriyor. İştahı olmazsa nereye varır insanın hali? Gel de sabırlı ol bakalım böyle bir durumda. Böyle durumlarda işkence uygulanabilmeliydi. Orta çağda çok daha güzeldi polislerin yaşamı. Görünüşü böyle olan biri için en iyi çözüm yaşamına kendi eliyle son vermekti. Hiçbir ağırlığı olmadığından intihar istatistiklerini de kabartmazdı nasıl olsa. Oysa kendini öldürecek yerde ölmüş numarası yapıyordu. Utanmak nedir bilmiyordu. Kendisi ise birazcık kısa diye burnundan bile utanıyordu. Ötekine gelince keyfince yaşıyor, bir de hırsızlık yapıyordu. Başkalarının başına dert açıyordu. Türlü türlü insan geliyordu dünyaya. Kimileri akıl ve zekayla, politik yetenekle doğmaktaydı. Ama kiminin de kemiklerinin üstü santim yağ bağlamamış oluyordu. Salt bu durum insanın nedenle çok şeyle uğraşmak zorunda kaldığını anlatmaya yeterliydi. Öyle ki bir aynaya bakacak zaman bile kalmıyordu. Şimdi de böyleydi durum. Papuçlarla pantolon masaya kondu. Papuçların gizli bölmesi, pantolonunda gizli cepleri var mı diye bakıldı. Komiserin aynası salt bu amaçla dikilmiş ve aynanın boyutlarına tıpatıp uyan bir iç cepte gözden kayboldu. Hırsız sırtında salt bir gömlekle çorapları da çıkarılmıştı. Titreyerek memurlardan birine dayanmıştı. Bütün bakışlar baldırlarına dikilmişti. "Bunlar sahte," dedi belliyle övünen polis. Eğilip baldırlara vurdu. Sahiciydi. Bunun üzerine belleğiyle övünen polisin içine de bir kuşku düştü. Adamın anormal olduğunu düşünmüştü o ana dek. Şimdi ise tehlikeli bir sahtekarla karşı karşıya olduklarını anlıyordu. Kapıcı bas bas bağırarak "Hiçbir yararı yok baylar," dedi. Ama kapıcının sözleri komiserin şaşkınlığı arasında yetip gitmişti. Komiser ani bir kararla aklına ani gelen parlak düşünceleriyle tanınmıştı. Kadının çaldırdığı ama bulunamayan parayı bir yana bırakıp hırsızın cüzdanını daha dikkatli incelemeye başlamıştı. Bir sürü kimlik belgesi çıkmıştı cüzdandan. Tümü de Doktor Peter Kien diye birine aitti. Dolayısıyla çalınmıştı. Fotoğraflı bir belge bulunsaydı aralarında bu kez resim sahte olacaktı. Kapıcının söylediği sözlerin yankısı henüz duvarlardan silinmemişti ki komiser yerinden fırladı. Elini burnuna götürdü ve burnunun küçüklüğünü ele vermeyen bir sesle hırsızın bulunduğu yöne dönüp "Belgeleriniz çalıntı," diye bağırdı. Therese yaklaştı. Durumun böyle olduğuna yemin edebilirdi. Neden olursa olsun hırsızlıktan söz eden herkes haklıydı. Kien soğuktan titriyordu. Gözlerini açıp bakışlarını Treyzi'ye çevirdi. Kadın yakınında durmuş, omuzlarını ve başını sallıyordu. Kien'in kendisini tanımış olmasından ötürü gururluydu. Böylece odanın baş kişisi kendisi olmuştu çünkü. ''Belgeleriniz çalıntı'' diye yineledi komiser. Sesi şimdi sakindi. Açılmış olan gözler onu görmüyordu. Buna karşılık komiser bu gözlere dikkatle baktı. Oyunu kazandığı kanısındaydı. İlk direniş kırıldıktan sonra gerisi kendiliğinden gelirdi. Hırsızın bakışları kadına dikili kaldı. Adeta delmek istermişçesine dikili kaldı ve tuhaf bir biçimde donuklaştı. Bu aşağılık yaratık en ilkel utanma duygusundan da yoksundu. ''Utanmıyor musunuz?'' diye bağırdı komiser. ''Neredeyse çırılçıplaksınız.'' Hırsızın göz bebekleri irileşti, dişlerini takırdattı. Başı hiç hareket etmeksizin aynı noktaya yönelik kaldı. Biraz korkmaya başlayan komiser, ''Yoksa ölü donukluğu bu mu?'' diye sordu kendi kendine. Bu sırada kolunu kaldıran Kien, kolunu Treyze'nin eteğine değene dek uzattı. Eteğin kıvrımlarından birini iki parmağı arasında sıkıştırdı, bıraktı, yine sıkıştırdı. Sonra bırakıp başka bir kıvrımı yakaladı. Bir adım yaklaştı. Gözleriyle parmaklarına inanmaz gibiydi. Parmaklarının kolalı kıvrımları sıkıştırmasından çıkan sesi duymak için eğilip kulak verdi. Burnunun kanatları titriyordu. ''Bu kadarı yeter artık domuz herif!'' diye bağırdı komiser. Titreyen burun deliklerinin aslında kendi burnuyla alay etmek anlamına geldiğini kavramıştı. ''Suçlu olduğunuzu kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz?'' Kapıcı ''Ne suçlusu?'' diye haykırdı. Ama söze karıştığı için paylayan çıkmadı. Herkes merakla suçludan gelecek yanıtı beklemekteydi. Kien ağzını açtı. Belki de yalnızca eteğin bir de tadına bakmak için yapmıştı bunu. Ama bir kez ağzını açmış olduğu için konuştu. ''Suçlu olduğumu kabul ediyorum. Suçun bir bölümü de kadına ait. Onu ben kapattım ama bu yüzden kendi kendini yiyip bitirmesi gerekli miydi? Ölmeyi hak etti. Şimdi bir noktayı aydınlatmanızı rica edeceğim. Çünkü kafamın biraz karışık olduğunu hissediyorum. Öldürülen kadının burada olmasını nasıl açıklıyorsunuz? Onu eteğinden tanıdım.'' Çok alçak sesle konuşuyordu. Çevresindekiler iyice yaklaşmışlardı ne dediğini anlamak için. Kieran'ın yüzünde ölüm döşeğinde kendisine en çok acı vermiş gizi açıklayan birinin gerginliği vardı. Komiser duyulmuyor diye seslendi. Polis ağzından kaçınmıştı. Şimdi tam anlamıyla tiyatrodaymış gibi davranıyordu. Ötekilerin sessizliği saygılı ve sürekli bir sessizlikti. Komiser onlara emir verecek yerde uslu uslu aralarına karıştı. Önündeki kapıcı kollarıyla iki meslektaşının omuzlarına dayanmıştı. Kierne Treyze'nin çevresinde bir çember oluşmuştu. Çember kapanmıştı. Kimse yerini vermeye yanaşmıyordu. Biri keçileri kaçırdı galiba diyerek kendi şakağını gösterdi. Ama bunu söyler söylemez utanıp başını önüne eğdi. Söylediği söz ortalığa egemen olan genel merakla çarpışınca ötekilerin kötü kötü bakmalarına neden olmuştu. Treyze rica ederim diye inledi. Buranın kraliçesiydi ve her şey onun etrafında dönüyordu. Meraktan çatlayacaktı neredeyse. Kocasının yalanlarını tüketmesini bekliyordu. Ondan sonra sıra kendisine gelecek, ötekileri ise dillerini tutmak düşecekti. Kien daha da alçaltmıştı sesini. Bazen elini kravatına götürüp düzeltiyordu. Bu büyük gizler söz konusu olduğunda yaptığı bir jestti. Seyirciler açısından ise sanki sırtında yalnızca bir gömlekle durduğunu bilmez gibiydi. Komiserin eli kendiliğinden küçük aynasına gitti. Neredeyse çıkarıp adamın yüzüne tutacaktı. Titizlikle bağlanmış kravatlardan hoşlanırdı. Ama bu beyefendi aslında bir hırsızdan başka bir şey değildi. ''Herhalde sanrılar gördüğüm kanısındasınız. Hayır, böyle bir hastalığım yoktur genelde. Çalıştığım bilim dalı açıklık ve netlik gerektirir. Bu yüzden olayları birbiriyle karıştırmam. Ama son zamanlarda çok şey geldi başıma. Dün karımın ölüm haberini aldım. Olayın ne olduğunu sizler de biliyorsunuz. Şimdi aranızda bulunmak onuruna karıma borçluyum. Olaydan beri kafamı, davamı ilişkin düşünceler kurcalıyor.'' Bugün Trezyon'uma gittiğimde öldürülen karımla karşılaştım. Sadık bir dostum olan apartmanımızın kapıcısı kendisine eşlik etmekteydi. Ben gidemediğim için son yolculuğunda da karıma kendisi eşlik etmişti. Beni kalpsiz biri sanmayın. Kadınlar vardır, insan onları hiçbir zaman unutamaz. Size gerçeği olduğu gibi söylemek istiyorum. Karımın cenazesini isteyerek gitmedim. Bu kadarı da fazla olacaktı. Herhalde anlıyorsunuz beni. Sizler de evlenmediniz mi? Eteğini bir bekçi köpeği paramparça edip yemişti. Belki de iki eteği vardı. Karım Trezyon'umun merdivenlerinde bana çarptı. İçinde kitaplarımın bulunduğunu tahmin ettiğim bir paket taşıyordu. Kitaplığımı severim. Kentin en büyük özel kitaplığıdır. Ama bir süredir kitaplığımı ihmal etmek zorunda kaldım. Bazı hayırlı işlerle uğraşıyordum. Karımın öldürülmesi evden uzaklaşmama neden oldu. Evimden ayrılalı haftalar geçmiş olmalı. Bu zamanı iyi değerlendirdim. Zaman, bilim, bilim ise düzen demektir. Kafamın içinde kurduğum küçük bir kitaplığın yanı sıra yukarıda da belirttiğim gibi kendimi hayırlı işlere adadım. Kitapları yanarak ölmekten kurtardım. Kitaplarla beslenen bir domuz tanıyorum ama bu konuyu bir yana bırakalım. Mahkemede yapacağım konuşmaya atıfta bulunmakla yetineceğim. Orada kamuoyuna bazı açıklamalarda bulunmak niyetindeyim. Yardım edin bana. Karım yerinden kımıldamıyor. Bu sanrıdan kurtarın beni. Başka zamanlar başım hiç böyle şeyler gelmez. Ama karın bir saat aşkın bir zamandır korkarım peşimden geliyor. Bu olguyu saptayalım, bana yardım etmenizi kolaylaştırayım. Ben hepinizi görüyorum, siz de beni görüyorsunuz. Bunun gibi öldürülen karım da şimdi yanımda duruyor. Yalnız gözlerimi değil, tüm duyularımı yitirdim. Ne yaparsam yapayım, eteğin sesini duyuyorum. Dokunduğumda elime geliyor, kola kokuyor. Karım ise başını oynatıyor. Yaşarken de hep böyle yapardı. Dahası konuşuyor. Birkaç saniye önce rica ederim dedim. Şunu bilmelisiniz ki karımın bütün sözcük hazinesi 50 sözcükten ibaretti. Ama buna karşın başkalarından daha az konuşmazdı. Yardım edin bana. Karımın ölmüş olduğunu kanıtlayın. Çevresindekiler Kiye'nin çıkardığı seslerin arasından bazı sözcükler duymaya başlamışlardı. Konuşma biçimine alışmışlar, şaşkınlıkla söylediklerine kulak veriyorlardı. Daha iyi duymak için yetişiyorlardı. Çok güzel konuşuyordu adam. Kültürlü biri gibi ve birini öldürmüş olduğunu söylemek istiyordu. Toplu olarak onun cinayet işlemiş olabileceğine inanmıyorlardı. Ama tek başlarına dinleselerdi, içlerinden her biri bu öyküye inanırdı. Kimden yardım istiyordu? Sırtında bir gömlekle öylece dururken zaten dokunan yoktu. Ama adam korkuyordu. Komiser bile ne yapacağını şaşırmıştı. Bu yüzden susmayı yeğliyordu. Karşısındaki adamın sözleri ezbere söylenmişe benzemiyordu. Bu yaratığın iyi bir aileden geldiği kuşkusuzdu. Belki de yaratık denip geçilemezdi. Treyze ise daha önce hiçbir şey anlamamış oluşuna şaşıyordu. Demek yanında işe başladığında Kien evliydi. Oysa Treyze hep onun bekar olduğunu sanmıştı. Bir giz sakladığını hep bilmişti. Giz Kien'in ilk karısıydı ve adam karısını öldürmüştü. Yavaş atın cinayeti pek olur. O yüzden Kien ağzını açıp hiçbir şey söylememişti. İlk karısı da aynı eteği giydiğinden Treyze'ye aşık olmuş ve o yüzden evlenmişti. Treyze düşüncelerinde kanıtları bir araya getirmeye çalıştı. Saat 6 ile 7 arasında Kien hep yalnız kalırdı. Bütün parçaları evden uzaklaştırana dek işi gizli tutmuştu. Treyze şimdi her şeyi anımsayabiliyordu. Adam evden bu yüzden kaçmıştı. Treyze'nin her şeyi ortaya çıkarmasından korkmuştu. Hep dememiş miydi kendisi ha hırsızlık ha cinayet diye. Şimdi Bay Grob'un bakışlarını üzerinde hissediyordu. Kapıcı büyük bir korkuya kapılmıştı. Yaslandığı omuzlar sarsılıyordu. Artık kimsenin kızını düşünmediği bir anda profesör ondan gecikmiş öcünü alıyordu. Kadından söz ediyordu ama aslında belirtmek istediği kapıcının kızıydı. Kadını kapıcı da görüyordu. Ama ya kızı? O neredeydi? Profesör onu budala yerine koymak istiyordu. Ama çevredekilerin bu numarayı yutmaları olanaksızdı. İyi sandığı insan onu tongaya bastırmak istiyordu. İnsanın alacası içindedir dememişler miydi? Kapıcı geçmişi düşünmenin verdiği hafif hüzünle dayanağı kendinde aradı. Profesörün suçlamaları önem taşımıyordu. Meslektaşlarını tanırdı. Şu anda henüz profesörü bulunduğu yere kendisini getirmiş olduğunu bile düşünmüyor. Profesör titrini elinden almayı ise uzak bir gelecek için tasarlıyordu. Kien yardım isteğini hineledikten sonra bu isteği dile getirirken kendini egemen bir ifadeyle konuşmuş ama düşüncelerinde yalvarmıştı, beklemeye koyuldu. Çevresindeki ölüm sessizliği hoşuna gidiyordu. Treyze bile konuşmuyordu. Kien onun yok olmasını istiyordu. Suskunluğunu sürdürürse belki itip giderdi. Ama kadın olduğu yerde kaldı. Çevresindekilerden bir hareket gelmeyince Kien sanrısından iyileşebilmek için girişimi kendi ele aldı. Bilime neyi borçlu olduğunu biliyordu. Derin derin içini çekti. Başkalarından yardım istemek zorunda kalmak kimin hoşuna giderdi? Cinayet anlaşılabilir bir şeydi. Cinayeti savunabilirdi. Ama bu sanrının sonucundan çok korkuyordu. Mahkeme cezai ehliyetinin bulunmadığına karar verdiği takdirde canına oracıkta kıyardı. Dinleyicileri biraz olsun kendi yanına çekebilmek için gülümsedi. Bu dinleyiciler sonraki tanıklardı çünkü. Onlarla ne denli içten ve aklı başında konuşursa sanrısını o denli az önemseyeceklerdi. Bu yüzden onlarla sanki karşısında kültürlü insanlar varmış gibi konuştu. Ruh bilim günümüzde her kültürlü insanın alanına giren bir konudur. Ne denli nazik bir insan olursa olsun bu tür kültürlülerin önünde ağır konuşma gereğini duymuştu. Belki düşünmüş olabileceğinizin tersine ben bir kadının kurbanı olmadım. Mahkemenin beni suçsuz bulacağından eminim. Karşınızda yüzyılımızın yaşayan en büyük sinoloğunu görmektesiniz. Sanrılar benden büyüklerin de başına gelmiştir. Eleştirel yapıdaki insanların özgün yanı, bir kez seçtikleri yoldan sapmamak için gösterdikleri dirençte belirginleşir. Bir saattir gördüğüm hayal ile o denli yoğun, o denli başka her şeyi dışlarcasına uğraştım ki, şimdi kendimi bu hayalden kurtaramıyorum. Bu konuda ne kadar aklı başında yargıya vardığımı kendi gözlerinizle görüp inanmanızı rica ederim. Şimdi sizlerden şu önlemleri uygulamanızı önemli rica edeceğim. Hepiniz geri çekilin. Kaz adımıyla yürümeye hazır olun. Herkes tek tek ve düz bir çizgi izleyerek bana doğru gelsin. Burada, tam burada, şu noktada hiçbir engelle karşılaşmayacağınıza kendimi inandırabileceğimi umuyorum. Burada karşımda bir eteğe çarpıyorum. İçindeki kadın öldürülmüş. Öldürülen kadına şaşılacak denli benziyor. Şu anda konuşmuyor ama daha önce sesi de onunki gibiydi. Bu yüzden aklım karışıyor. Oysa kafamın yerinde olması gerek. Savunmamı yalnız başıma yapacağım. Kimseye gereksinmem yok. Avukatlar aslında birer canidir. Hepsi yalan söyler. Oysa ben hakikat için yaşıyorum. Şu anda karşımda bulunan hakikatin ise bir yalan olduğunu biliyorum. Yardım edin bana. Bu kadının ortadan kalkması gerektiğini biliyorum. Yardım edin bana. Bu etek tedirgin ediyor beni. Ondan daha önce de nefret ediyordum. Bekçi köpeği tarafından parçalanmazdan önce. Şimdi yine görmek zorunda mıyım? Treyze'yi yakalamıştı. Artık çekinerek değil, tüm gücüyle eteğinden tuttu, itti, yine kendine çekti ve kadın uzun, zayıf kollarıyla sardı. Treyze sesini çıkarmadı. Kocasının tek isteği ona sarılmaktı. Katilleri asmazdan önce son kez bir yemek verirler. Kocasının bir katil olduğunu bilmiyordu daha önce. Şimdi ise öğrenmişti. Bu zayıflığı ve içlerinde her şeyin yazılı olduğu kitaplarıyla bir katildi. Kien kadını bir kez kendi ekseni etrafında çevirdikten sonra sarılmaktan vazgeçti. Bunun üzerine Treyze öfkelendi. Kien bakışlarını 2 santim uzaktan dikmişti kadına. 10 parmağını birden etek boyunca gezdirdi, dilini çıkardı, burnuyla da kokladı. Gösterdiği çaba yüzünden gözleri yaşlarla dolmuştu. ''Evet hastayım, bu sanrıyı görüyorum.'' diye itiraf etti soluk soluğa. Dinleyiciler ise gözyaşlarını görünce adamın soluk soluğa kalışını çıkırık diye yorumladılar. ''Ağlamayın sayın tutuklu.'' dedi içlerinden biri. Bu adamın evde çocukları vardı. En büyük oğlu Almanca kompozisyondan hep pek iyiler getirirdi eve. Komiser ise kıskançlık duymaktaydı. Kendi eliyle soyduğu, şimdi sırtında yalnızca bir gömlek bulunan bir insanı ansızın iyi giyinmiş olarak canlandırdı gözlerinde. ''İyi, iyi.'' diye homurdandı. Daha sert tonlara geçmeye çalışıyordu. Bunu daha kolay yapabilmek için masanın üstündeki hırpane öteberiye baktı. Belleğiyle övünen polis, ''Neden konuşmadınız şimdiye kadar?'' diye sordu. Daha önce olanların hiçbirini unutmamıştı. Sorusunda yanıt beklemediğini ortaya koyan bir ifade gizliydi. Soru sormuş olması yalnızca arkadaşlarının deyimiyle dehasını zaman zaman, özellikle ortalık sakin olduğundan anımsatmak içindi. 12 kadar gelişmemiş kişiliklere sahip olan ötekilere gelince bir bölümü henüz kulak verme evresindeydi, bir bölümü de gülmeye başlamıştı bile. Merak ve aradığını bulmuş olma arasında 2 kampa ayrılmışlardı. Kendilerini iyi hissediyorlardı ama bunun bilincinde değillerdi. Böyle ender anlarda tıpkı sahnenin önüne yığılan ve her şeyden çok şöhrete önem veren insanlar gibi görevlerini, dahası insan olmanın kazandırdığı onuru bile unutuyorlardı. Oyunun süresi kısaydı. Verdikleri bilet parası karşılığında daha çok şey bulmayı istiyorlardı. Kien konuşuyor, oynuyor, elinden gelen çabayı gösteriyordu. Uğraşını ne denli ciddiye aldığı anlaşılıyordu. Ekmeğini çok güçlükle kazanıyordu. Hiçbir komedyen onu aşamazdı. Geride bıraktığı 40 yıl içerisinde hiçbir zaman son 20 dakikada olduğu kadar kendinden söz etmemişti. Jestleri inandırıcıydı. Neredeyse çevresindekilerin alkışlarını toplayacaktı. Kadını çekiştirmeye başladığında çevresindekiler iyi niyetle cinayet öyküsüne dinandılar. Numara yapmaya kalkışmayacak denli iyi bir aileden gelmekteydi. Baldırları ise bir tiyatro sanatçısında görülemeyecek denli açlık çekmişliği kanıtlıyordu. Onun düşmüş bir yıldız olduğunda birleşebilirlerdi belki. Ama herkes şu andaki durumuyla meşguldü ve sanatının uyandırdığı karmaşık duyguların tadına varmaktaydı. Treyze ise kocasına kızmıştı. Çevrede bulunan, tümü de tam birer erkek olan erkeklerin açgözlü bakışlarını üzerine çektiğinden Kien'in yaltaklanmalarına bir süre ses çıkarmadı. Kien'in kendisinden ise tiksiniyordu. Ne işine yarayabilirdi ki böylesi? Zayıftı, kupkuruydu, erkek nedir haberi bile yoktu. Bunları bir erkek yapamazdı. Bir katildi ama Treyze korkmuyordu. Kocasını tanıyordu, korkaktı. Ama Treyze, katilin esreksi bir mutluluğu açığa vuran tutumunun kendisine uygun düştüğünü hissediyordu. Kien mutluydu, Treyze de sessiz duruyordu. Kapıcıya gelince sezgi gücünü yitirmişti. Profesörün kendi kızının çevresinde dolanmadığını anlamıştı. Dikkatini bacakların hareketlerine vermişti. Böyle bir dilenci bir göz deliğinin önünden geçmeye kalkışsa, bacaklarını birer kibrit çöpü gibi kırıverirdi. Baldırları olmalıydı insan dediğinin, yoksa da utanmalıydı. Yaşlı cadalozun çevresinde ne diye öyle dans edip duruyordu? Bu kadına yüz vermeye değmezdi ki. Treyze yüzüne gülmeyi bırakıp profesörü rahat vermeliydi. Zavallı profesörü tümüyle büyülemişti. Deyiş yerinde ise zavallı adam aşk acıları içinde kıvranıp duruyordu. Bu denli mükemmel bir insanın başına böyle şeyler gelsin ha. Kapıcı meslektaşı olan polislerin kiyene pantolonunu giydirmeleri gerektiğini düşündü. Karakola yabancı biri girecek olsa adamın baldırlarının olmadığını görecekti. Böylece de tüm polis örgütü kötü bir duruma düşecekti. Kiyen konuşmayı bırakmalıydı. Böyle aklı başında sözleri anlayan yoktu çevresindekiler arasında. Zaten hep böyle aklı başında şeyler söylerdi. Çoğunlukla hiç konuşmazdı ama bugün burasına gelmişti. İyi de ne yararı olabilirdi? O anda Kiyen ansızın doğruldu. Treyze boyunca yukarı doğru tırmandı. Kadının boyunu aşar aşmaz ondan bir baş uzundu, kahkahalarla gülmeye başladı. Uzamamış dedi gülmeyi sürdürerek, uzamamış. Karşısındaki hayalden kurtulabilmek için doğrulup onunla boy ölçüşmeye karar vermişti. Hayal Treyze'nin başına dek erişebilmesine olanak var mıydı? Önündeki kadın gözüne dev gibi görünüyordu. Doğrulacak, parmaklarının ucuna basıp daha da yükselecekti. Buna karşın kadının boyuna erişmediği takdirde de haklı olarak şöyle diyebilecekti. Asıl Treyze yaşamı boyunca benden bir baş boyu kısa kalmıştı. Demek ki bu karşımdaki bir hayalden başka bir şey değildi. Gel gelelim, Kiyen bir maymun çevikliğiyle yukarı dek tırmandıktan sonra yapmış olduğu kurnalca plan Treyze'nin eski boyuna çarparak paramparça oldu. Ama Kiyen bu durumu dert edinmedi kendine. Tam tersine her yerde ün kazanmış olan bilimsel tutumu için bundan daha iyi bir kanıt olabilir miydi? Düş gücü bile bilimsel çalışıyordu. Güldü. Onun düzeyinde bir bilim adamının kendini yitirmesi olanaksızdı. İnsanlık bilimsel olmamanın acısını çekiyordu. Birkaç milyar normal insan anlamdan yoksun yaşamlar sürmüş, sonra yine anlamsız biçimde ölüp gitmişti. Buna karşılık bilim en çok 1000 bilim adamınca kurulmuştu. En yüksek düzeydeki bu 1000 kişi arasından birinin erken ölmesi karşısında ses çıkarmamak, zavallı insanlığın kendi canına kıymasıyla eş anlamlıydı. Kiyen içinden gelerek güldü. Çevresini saran adamların bu normal insanların sanrılarını canlandırmaktaydı kafasında. Onların boylarını Treyze aşardı hiç kuşkusuz. Onların yanında üstelik tavana dek erişirdi boyu. Kiyen'in yerinde onlar olsalardı korkularından ağlarlar ve başkalarını yardıma çağırırlardı. Yaşamları sanrılar içinde geçiyordu sürekli olarak. Açık seçik bir tümce kurmasını bile beceremiyorlardı. İnsan ilgi duyduğunda ne düşündüklerini kendi bulup çıkarmak zorunda kalıyordu. En iyisi ne düşündükleriyle hiç ilgilenmemekti. Aralarına karışan tımarhaneye düştüğü izlenimine kapılıyordu. İster gülsünler, ister ağlasınlar, hep maske vardı yüzlerinde. İyileşmeleri olanaksızdı ve tümü de korkaklıkla birbirlerinden aşağı kalmıyorlardı. İçlerinden hiçbiri Treyze'yi öldüremez, kadının ölene dek acı çektirmesi karşısında ses çıkaramazdı. Kiyen katil olduğu için ona yardım etmekten bile korkuyorlardı. Oysa eyleminin nedenlerini ondan başka bilen var mıydı? Mahkemede büyük söylevini verdikten sonra bütün bu acınası insanlar af dileyeceklerdi kendisinden. Bu durumda gülmesi doğaldı. Onunkisi gibi bir bellekle dünyaya gelen var mıydı?